Erkam Radyo'nun değerli dinleyenler, hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündem programıyla yeniden karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
Teşekkür ederim, elhamdülillah bizler de iyiyiz. Geçen hafta program yapamamıştık, bu haftaya nasip.
Evet.
Dolayısıyla yeni yıla ilk programı diye anons edebiliriz. Zaten baktığımızda çok hızlı geçiyor zaman. Şimdi öncelikli olarak tabii gündem farklılaşıyor. 20 Ocak Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak göreve başlaması. Ama öncesinde Trump çok farklı geliyor. Yani herhalde önümüzdeki 4 yıl içerisinde Allah-u Alem dünyanın en böyle hareketli, en oynak olduğu dönemlerden bir dönemi yaşayacağız. Bilmiyoruz ne kadar olacak. Fakat hani yenilir yutulur cinsel şeyler değil bunlar. Belli ki öncesinde bir şekilde kafada canlandırılmış, işte Kanada'nın Amerika'ya dahil edilmesi, Grönland'ın Amerikan toprağı ilan edilmesi. Bugüne kadar da Danimarka'lamış, yani ben de onun farkında değilim.
Evet.
Yani bilmiyordum bu şeyi. Dolayısıyla eriyen buzulların oluşturduğu ticaret yollarının kontrolüyle alakalı Çin, Rusya, Amerika arasındaki kapışmalar, Panama Boğazı'nın ya da Panama kanalının kontrolünün tekrar Amerika'ya geçmesi. Onun haricinde bizim bölgeye yönelik Trump'ın sürekli böyle övgülerle bizim Cumhurbaşkanımızdan bahsetmesi, bu bölgede sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi cümleler kurması, öbür taraftan Hamas'ı tehdit ediyor olması vesaire vesaire. Bunlar bir sürü şey. Ama şu bir gerçek, çok hareketli bir döneme giriyoruz. Nereden başlamak istersiniz? Dünya ekonomisinden, bu gelişmelerden mi başlamak istersiniz? Yoksa Türkiye'deki, ki bu hafta çok yoğun bir şekilde özellikle enflasyonun çokça konuşulduğu, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katıldığı bir toplantıya biz de katılmıştık. Oradaki yani gelişmelerin kamu gözüyle değerlendirilmesi, piyasa gözüyle değerlendirilmesiyle alakalı çokça veriler var. İsterseniz şu Trump mevzundaki biraz bir şeyler söyleyin. Çünkü bir taraftan da Amerika, Los Angeles tarafı cayır cayır yanıyor. Öbür tarafında da kar fırtınalarıyla yani bütün böyle hayat felç olmuş vaziyette.
Evet. Yani 10 gün sonra bugün ayın 10'u 20'sinde koltuğa oturacak. Dolayısıyla herkes, daha doğrusu etkilenecek taraflar, özellikle masasında ilk imzalayacağı kararların neler olacağını tahmin etmeye çalışıyorlar. Sadece Trump'ı tek başına düşünmek yetmeyecek bu dönem için. Bir de Elon Musk hadisesi var. O da başkanın yanında başka ülkelerin işte devlet başkanlarına laf yetiştiriyor, ayar veriyor. Bu da alışılmadık.
Çok alışılmadık bir şey.
Bir şey yani, ve kurduğu cümleler ve tabii Twitter gibi bir medya gücünün de olması, yani bu da bir güç gösterisi gibi algılamak lazım. Ve Kanada ile birleşirler mi? Kanada Başbakanı da istifa etti. Zaten partisi oy kaybetmiş durumda. Belki şimdi Amerika ile bütünleşmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Ben gitmedim ama ekonomisi her yönüyle Amerika'ya bağlı, bağımlı hale gelmiş bir ülke ve kocaman bir toprağı var. Neredeyse Amerika'nın büyüklüğüne yakın bir toprak. Dolayısıyla oylama yaparlarsa kültürel olarak da çok farklı olduklarını zannetmiyorum. Onlar da neticede Avrupa'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden hicret edip göçmüş insanlar. Sanki Amerika'nın 51. eyaleti olmaya evet diyebilirler.
Ya oradan birkaç tane eyalet çıkar. Hatta birkaç tane değil, bayağı eyalet sayısı çıkabilir de. Buradaki asıl problem bence şu. Amerika'nın kendince bir doktrini var. Dünyadaki sınırların değişmesine yönelik. Yani her sınır değişimini savaş sebebi sayan Amerika doktrini, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bunu çok net bir şekilde ortaya koyan Amerika'nın kendisine bu kadar pervasız bir şekilde sınırları aşması, onu kattım, bunu aldım, bunu verdim demesi, yani yeni bir paradigmayı ortaya koyuyor. Yeni bir bakış açısıyla dünya şekillenecek. Yani bir taraftan Asya Pasifik'te Çin-Amerika kapışmasını beklerken, ki orası çok ısınmış vaziyette, özellikle Tayvan başta olmak üzere, ki oradaki hareket noktası da yani güç alanlarının kontrolüyle alakalı. Amerika'nın Çin'e daha fazla yayılmasını, etkin olmasını istemiyor. Bununla alakalı bir sürü engellemeler olmasına rağmen Çin dolu dizgin geliyor. Özellikle bizim açımızdan geçmiş programlarda da bahsettik. Yani üretmeye mahkum olduğumuz bir dönemde üretim kanallarının neredeyse çok önemli bir kısmını kaybettiğimiz rakiplerimizden bir tanesi Çin. Bir taraftan Amerika orada frenlemeye çalışıyor. Yeni ticaret kanalları açılıyor. Yani dünya yeniden tasarlanıyor.
Şimdi aklıma bir şey geldi Ünsal Bey. Yıllar önce bir şey izlemiştim, belgesel. O belgeselde Kanada ile ilgili, Kanada'da bir demiryolu projesi. Kanada'yı bir uçtan bir uca demiryoluyla kat etmişler, yatırım yapmışlar. Ve o demiryolunun Amerika'ya karşı kendi bağımsızlıklarını korumaya sağladığını ifade eden, yorum yapan bir şeydi. Oradan bugüne gelinmiş olması da enteresan yani.
Ama işte artık uzay teknolojisinin bu kadar yoğunlaştığı ortamda demir yolu ne kadar kurur? Ne
ama yapar, yollar ne hala eder? Önemli. Mesela Suriye mevzusunu konuşacak olursak işte yollar ve demir yolu bağlantıları
muhakkak önemli. Evet. İşte bu Grönland'ı da aslında bu açıdan değerlendirmek lazım. Yani nereden çıktı bu Grönland mevzu diye bakıldığında, yani olabildiğince farklı şeylerden, yani tek bakış açısıyla farklı bakış açılarıyla okumaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum daha doğrusu. Ve orada şunu görüyorsunuz, özellikle bu yani şeylerin erimesi, buzların erimesinden sonra, yani dünyanın o tepe noktasında ki orada sınırlar Amerika, Rusya, orada sınır. Tepede sınır, evet. Yani Grönland'ı dikkate aldığında. Hemen biraz aşağısında Çin var. Yani tepeden bakınca Çin, evet, çok uzak değil bu alana. Dolayısıyla Amerika'nın kendisine açacağı ticaret yollarıyla ve oradaki ticareti kontrol etmesiyle karşı tarafında Rusya'nın bir şeyi var. Muhtemelen Çin, Rusya ile beraber kendi ticaret sistemini ve dünyaya ulaşmak noktasında, hani uçaklar Amerika'ya giderken önce yukarı doğru, kuzeye, evet, doğru gidiyor, oradan geçiyor ya. Burada artık gemiler de bundan sonra artık eskisi kadar buz kırmaya ihtiyaç yok diyorlar. Çünkü erimiş, yani belli niteliğin üzerindeki gemilerin oradan geçme şansı var diyorlar. Dolayısıyla yeni bir ticaret yolu, yeni bir açılım. Yani dünya bu tarafı, kuzeyi konuşurken, kuzeydeki paylaşımı konuşurken biz de aşağıda işte üretim Mısır'a kayıyor, Kuzey Afrika'ya kayıyor. İşte Suriye yeni bir pazar olarak ya da yeni bir gelişim alanı olarak istikrar sağlandığında yeni bir açılım olacak diye onlara bakıyoruz. Yani herkesin gündeminde oluşan yeni durumu okuyup ona göre şekillenme isteği var. Bu şirketlerde de böyle, ülkelerde de böyle, dünyanın genelinde de böyle. Dolayısıyla bu kadar yoğun değişimin olduğu bir ortamda bir hafta olaylardan uzak durduğunuzda çok şey kaçırıyorsunuz. Teknolojinin zaten bu çılgınlığı, özellikle bu yapay zeka ile beraber başlayan çılgınlığı zaten insanın beynini döndürüyor. Yani bugün bir tane şey gördüm. Hala diyor yapay zekayı şeyde arama motorunu kullanır gibi kullanıyoruz. Yapay zeka başka bir boyuta geçti. Birçok mesleği yok eden, yeni birçok iş alanı açan, hayatı kolaylaştıran ama bir taraftan da birileri için de zorlaştıran bir şeyken biz hala daha arama motoru niyetine kullanıyoruz. İşte kelime aramalarına giriyoruz abi. Yapay zeka başka bir boyutta şu an. Bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde yani 2025 herkes için kartların yeniden karılması gereken, stratejilerin yeniden belirlenmesi gereken bir dönemin başlangıcı diye algılıyorum ben. Bilmiyorum siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet. Yapay zeka artık herkesin gündeminde bir tehdit olarak da fırsat olarak da şeylerde bak ben de dinlemeye çalıştım. Mehmet Şimşek'in yorumlarının içerisinde özellikle yapay zekada yetişmiş iş gücü noktasında umut veren cümleler kurmuştu.
Yani devlet olarak biz etkin olarak kullanıyoruz. Maliyede hatta şey vardı yani binlerce denetim elemanının aylarca yıllarca uğraşıp çıkaracağı verileri yapay zeka ile 10 dakikada 20 dakikada çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz, analiz edebiliyoruz ve ona göre kararlar alabiliyoruz demişti. Dolayısıyla herkes kendi baktığı yerden bunu kullanacak. Geç mi kalıyoruz noktasında, yani en azından kamu biz geç kalmıyoruz iddiasında. Özel sektör bu anlamda geç mi kalıyor? Evet, yani bildiğimiz bazı yerlerde hala daha yeterince önemi fark edilmiş değil. Bir taraftan dijital dönüşüm, öbür taraftan da yapay zeka. Bunlar önümüzdeki dönemin en çok konuşulacak konular olacak.
Evet, yani tabii burada da öğrenme süreci var. Yine katıldığım bir şeyden, etkinlikte yapay zeka ile ilgili çalışmaların %50'sinin başarısızlıkla sonuçlandığı gibi bir yorum vardı. Ama bu bir ümitsizlik şeyi değil. Orada gelişme açık bir alanın ve hızlı bir şekilde özellikle üretken yapay zeka adı altında herkesin ihtiyacı veya yaptığı iş neyse ona yönelik olarak yapay zekayı kullanabilmeyi içeren. Tabi bunun bir boyutu da yapay zeka tarafından makine öğrenmesi ve insansız robotlar da gündemde. Şu ana kadar özellikle teknolojide robot kollar çok fazla kullanılıyor ve robot deyince de işte onları anlıyorduk. İşte kaynak robotları, boya, montaj vesaire gibi. İnsansız robot dediğimiz zaman daha bağımsız hareket edebilen bir teknoloji gündeme geliyor.
Öğrenmeyi öğrenen. Kendisini kendisi gibi robotları yapan.
Evet.
Mesai kavramını değiştiren. Evet. Çok farklı bir dönemdeyiz, evet. Ya bir taraftan bu nitelikli insan problemi gündemdeyken, öbür tarafta nitelikli insanların dahi yerine önemli ölçüde alacak, yani herkesin değil tabii ama önemli ölçüde alacak artık böyle insanların duygularını anlayıp ona göre tepki veren, yani bu özellikle yapay zekanın şey uygulamalarına bakıyorum, yani artık o ses tonlamaları, zaten isteyen her türlü sesle konuşabiliyorsunuz.
Evet,
insanlar maalesef, oturmuş.
Sahtekarlık tarafında.
Sahtekarlık tarafı var. Önce bir pozitiften gelelim. Yani insanlar, özellikle zaten yalnızlığa mahkum olan insanların oturup sohbet edebileceği bir makine var. Ve o makine tepki vermeye başlıyor. Yani orada üzüldün mü, sesini inceltiyor.
Duyguları çözmeye başlıyor.
Duyguları çözmeye başlıyor. Bu çok enteresan bir şey. Ama hiçbirimizin yaşamış olduğu.
Kendisi nasıl duygu üretecek şeyi hala cevap arayan...
Ya üretmesi gerekmiyor. Yani onu zaten şu an insanlar birbirlerinin duygularını ne kadar anlayabiliyor ki? Yani baktığımızda, yani toplumlar açısından baktığımızda, özellikle kişi ilişkilerine baktığımızda en büyük sıkıntımız empati yoksunluğu değil mi? Empati dediğiniz nedir? Karşı tarafın ne hissettiğini, duygusal empatiden bahsediyorum, ne hissettiğini anlayabilme becerisi. Anlayabiliyor muyuz birbirimizin duygularını? Kendimizi anlamaktan aciziz bu anlamda.
Tabii sorduğumuz zaman işte koştuk mentörlükte, şu anki duygunu tanımlayabilir misin deyince uzun bir sessizlik oluyor.
İşte duygusunu doğru tanımlayana rastladın mı hiç? Çok zor. Gerçekten çok zor. Yani insanın kendisini bu kadar tanımakta zorlandığı bir ortamda.
Duygunun değişim hızı nedir diye soracak olursak.
Çok hızlıdır.
Evet.
Çok hızlıdır.
Dolayısıyla tanımlamakta sorduğunuz zaman zaten duygusu değişmiş oluyor.
Evet.
Yani bu soru yani duyguyu değiştiren bir soru yani.
Hani şu fizikte hangisiydi? Elektronlar mıydı? Bakana göre yerlerini değiştiriyorlardı falan diye böyle enteresan şeyler. Duygu da böyle bir şey. O an soruluncaya kadar ki duyguyla sorulduğu andan itibaren dönüp bakıldığında yeri değişiyor. Başka bir boyuta geçiyor. Ya bazı şeyler dramatize ediliyor. Aynı şey işte siyasette, ekonomide olaylar yorumlarken de öyle. Ben çarşamba günü Mehmet Şimşek'i dinlerken ona baktım. Yani hani bir sürü eleştiri yapılıyor. O eleştiriden gayri ihtiyar hepimiz etkileniyoruz. İşte o da kendini anlatıyor. Yaptıklarını anlatıyor. Diyorsun Allah Allah, bu da doğruymuş diyorsun. Yani şimdi o kadar hızlı değişiyor ki yani bunları birlikte bir bütün olarak ele almak, oradan bir anlam çıkarmak giderek zorlaşıyor. Hele bir de dünyanın bu kadar karmaşık olduğu bir ortamda. Neyse, biz tekrar dönecek olursak, yani Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu sunumda, çarşamba günü yapmış olduğu sunumda, özellikle makro perspektif anlamında baktığında, yani enflasyonla mücadelenin çok ciddi bir noktaya geldiğini, bundan sonraki süreçte ivmelenerek aşağı doğru, yani enflasyon hızının ivmelenerek aşağı düşeceği ve yıl sonunda 2025 sonunda hedeflenen %21'e yakın bir yerlerde yılın tamamlanacağı, dolayısıyla buna göre de politika faiz oranlarının ve diğer unsurların şekilleneceğini, ama bu arada özellikle işletme sermayesi ihtiyacı açığından dolayı ya da dünyadaki farklı pozisyonlardan dolayı piyasasını kaybeden, işini kaybeden firmaların bir kapanma sürecine gireceği, yani orada sıkıntıların yaşanabileceği, ama onun için de tedbir anlamında teknolojinin kullanılması, özellikle yeni alanların geliştirilmesi, verimliliğin artırılması noktasında kendi perspektiften değerlendirmeler yapıyor. Biz de onu zaten yıllardır gittiğimiz her yerde anlatmaya çalışıyoruz. Yani iki yönü var bunun. Bir, mevcudu iyileştirip verimliliği yakalamak. İkincisi, yeni piyasalarda karlı olunan yeni piyasalarda o katma değer, işte bu Ansoff'un meşhur büyüme matrisinden hareket ettiğimizde, yani mevcut müşteri mevcut piyasa, yeni müşteri yeni piyasa ya da yeni ürün. Buradan değerlendirdiğimizde büyümeyi nereye kurgulayacağımızı oturup değerlendirmemiz gerekiyor, ama şu da bir gerçek, şeyler çok hızlı değişiyor. Yani rakip sayısı ve geldiği yer çok hızlı değişiyor. Yani bir taraftan biz Mısır'a yatırım için gidiyoruz, ama bir taraftan Mısır bizim en büyük rakibimiz oluyor.
Evet.
Gibi.
Şimdi enflasyon açısından bakacak olursak, geçen hafta da konuşmadığımız için özellikle %1'lik seviyede bir enflasyonu bu yılki öngörülen hedefleri tutması açısından ilk 3 aylık önümüzdeki, yani Ocak, Şubat, Mart enflasyonları açısından ne olmalı, inandırıcılığı artması açısından?
Ya bunu orada
tabii asgari ücrete bağlı olarak da artan bir maliyet olacak. Bunun yanı sıra bazı vergilerde, şunlarda bunlarda da artışlar var. Bunların yansımalarıyla birlikte düşünürsek nasıl bir yorum ortaya çıkar?
Şimdi orada zaten Mehmet Şimşek'in özellikle MÜSİAD'ın kendi üyeleri arasında yapmış olduğu ankette 2025 yılındaki enflasyonun beklenti şeyine dikkate alarak genel anlamda piyasada şunu söyledi. Biz yaptıklarımızı bugüne ve gelecekle alakalı algıyı doğru çalışmamışız. Yani insanların enflasyonun hızlı düşeceğiyle alakalı, yani kademeli olarak hızlanarak enflasyon hızının düşeceğiyle alakalı olan inanç konusunu yeterince çalışmamışız. Yani oradaki algıyı, yani gelişmeler var ama insanlar yani bu böyle olmaz cümlesini kurdu. Ben de ona katılıyorum. Yani algı yönetimi noktasında bazı şeyleri ki bunu piyasa şey olarak yorumluyor. Yani bugün de vardı zaten değerlendirmelerde. Sanki ekonomiyi yöneten hükümet ya da işte kamu personelinin, kamunun piyasalardan uzak, piyasa gerçeklerinden uzak olduğuyla alakalı bir algı daha fazla işletiliyor. Fakat makro verilere baktığınızda özellikle bir soru vardı. Onu ben yani bir taraftan evet öyle olmadığını ben de biliyorum ama işte algı olarak insan şöyle düşünüyor. Yüksek faiz, düşük kurla işte geçen sene başında Türkiye'ye gelen işte 100 milyon sterlin ya da 100 milyon doların işte bugün kaç paraya ulaştığıyla alakalı böyle uçtan uca bir hesaplama var. Bunu bir zaman zaman biz de yapıyoruz. %34'lük net bir carry trade var. Orada sadece Mehmet Şimşek, kendisi de daha önce de yatırım bankacısı olduğu için şu soruyu sordu. Dedi ki, borsada hiç dipten alıp tavandan satana rastladınız mı dedi. Yani bu söylemiş olduğunuz kağıt üzerinde çok şey duruyor. Yani böyle anlamlı gibi duruyor. Yani o gün gelipse de, yani bunu her yatırım aracı için söyleyebilirsiniz. Altın için söyleyebilirsiniz, döviz için söyleyebilirsiniz. Diple tepeyi aldığınızda yani böyle bir paraların kazanıldığını söyleyebilirsiniz. Kaç kişi yapmış ve bunun toplam maliyeti ne kadar sorusunun cevabı sizde var mı deyince oradaki insanların tabii önemli bir kısmı döndü baktı. Ve kendisi rakamları söyledi. Dedi ki yani bu şekilde hazineye gelen yük çok net bir şekilde belli. Arkasından da ki bugün de zaten sizin şey öncesine hatırlattığınız bir husus vardı. Finansal araçların 2024 yılında ne getirdiğiyle alakalı baktığınızda orada yanlış hatırlamıyorsam bir altın reel anlamda getirisi var. Bir tane daha vardı yanlış hatırlamıyorsam.
Mevduat faizi.
Mevduatın reel anlamda net var. Geri kalan da enflasyonun altında büyümüş. Dolayısıyla evet yani tarif edildiği gibi geldi, dövizini bozdu. 34 liradan bozdu. Bir yıl boyunca hiç artmadı. Faizden hareket ettiğine kaç kişi yapabildi bunu? Kaç kişi bu riski alabildi? Ne kadarlık fon var? Bununla alakalı ekonomiye nasıl bir yansıması olmuş? Kur korumalıyla karşılaştırarak biraz da Mehmet Şimşek'in orada yaptığı şey, ya benim ne aldığımı biliyor musunuz? Siz ne devraldığımı biliyor musunuz? Şeyinden yaklaşarak değerlendirdi. Özeti şu, enflasyondaki bu hızlı artışın ivmesinin düşeceğiyle alakalı beklentiler, eğer algı iyi yönetilebilirse hızlanabilir. Öbür taraftan özellikle yine dikkat çekilen bir husus vardı. Bu yeme içme sektöründeki, daha doğrusu hizmetler sektöründeki fiyat algısı, maliyetle fiyat algısıyla alakalı ki bu çok farklı yerlerde değerlendiriliyor. Biz de onu şey yapıyoruz. Eskiden maliyetlerdeki artışın %10-15 üzerinde bir değer farkı varken şu an %90, %100'e yakın bir fark konuyor. Dolayısıyla burada hizmet sektöründen, bu yeme içme sektörü de olabilir, İşte seyahat de olabilir, turizm de olabilir, kiralar da olabilir. Buradaki algının ve insanların yani bunu buraya getirdiğinizde sürdürülebilir olmadığıyla alakalı bir inanca ihtiyaç var. Orada da daha önceki yine aynı hükümetin uygulamış olduğu kiralar %25'le sınırlamanın serbest bırakıldığından nasıl patladığıyla alakalı bir örnek verildi. Yani böyle baskılayarak değil, inandırarak olması gerektiğiyle alakalı bir bakış açısı var.
İş adamları o toplantıyı nasıl karşıladı? Siz orada olduğunuz için onu da merak ediyorum. Vücut dilleri, daha sonraki görüşmelerde sanıyorum soru cevap bölümü oldu. Eğilim olarak yorumlayacak olursunuz.
Ya şimdi herkes bulunduğu yerden değerlendiriyor. Ben özellikle bu tip böyle değerlendirmeler ister iş adamları olsun, ister başka akademisyenler olsun, genel yapılan değerlendirmeler mantıklı olduğu kanaatinde değilim. Yani her koyun kendi bacağından asılı derler ya. Her işletmenin, her şahsın, her organizasyonun kendi gerçekleri var. Şimdi 2023-24 hatta biraz daha geri gidin. 2021'den beri likiditesi olan, kaynağı kendi kaynağını üretebilen, borçlanmayan firma ile hani tabiri hoş görün gırtlağına kadar borçlu gelen ve bütün maliyetlerden, finansal gelişmelerden etkilenen firmayı aynı kefeye koyup, aynı sektörde dahi olsa aynı kefeye koyup değerlendirme yapmak çok anlamlı değil. Şunu çok net görüyoruz. Özellikle işletme sermayesi açığı olan ve bunu da bankacılık sisteminden karşılayan firmaların durumlarının çok parlak olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü burada özellikle ÜFE yani üretici fiyatları endeksi ile tüketici fiyatları arasındaki ciddi bir de bir fark var. Orada şeyi görüyorsunuz yani 20'li rakamlarda ÜFE, 40'lı rakamlarda TÜFE, tüketici fiyatları 40'lı rakamlarda 44 küsür. Üretici fiyatlarına baktığınızda 28, 27 oralarda. Yani şu söyleniyor. Özellikle imalat tarafında katlanılan maliyetleri fiyatlara yansıtılması noktasında yani belki birebir yansıtabiliyorlardır ama toplama baktığınızda özellikle hizmet sektöründeki o tüketici fiyatlarının çok daha yukarıya gidiyor olmasından dolayı orada bir anormallik var. Yani üretici tarafından baktığınızda %28'lerde şu an enflasyon oranı. Ama tüketici tarafına baktığınızda 40'larda. Şimdi eğer siz sanayi tarafındaysanız, piyasanızı işte rakiplerinize Çin'e şuraya buraya kaptırıyorsanız, bir taraftan da işçiliğin asgari ücretten gelen %30'luk şey maliyeti komple bütün işçilik maliyetlerine yayıyorsunuz. Bütün dengeler bozuluyor. Onun için oradaki yani iş adamlarına şunu ben gözlemledim. Herkes kendi pozisyonuna göre dinledi Mehmet Şimşek'i. Bazıları yeni ne fırsatlar var? Yani devlet nereye işaret ediyor ki? Ben mesela orada şaşırdığım şeylerden bir tanesi de şuydu. Özellikle ithalatın engellenmesiyle alakalı ki bu Türkiye'de kaç senedir uygulanan bir şey. Yani bazı 284 tane kalem evet. Belirlendi. Dendi ki bu malların eğer üretimine başlarsanız bununla alakalı ciddi teşvikler yani kredi başta olmak üzere birçok teşvik uygulanacak şeklinde. Mesela birçok iş adamının daha ondan haberdar olmadığını fark ettim. Yani öyle enteresan şey ki hatta bakan bunu söyledi biz bunu uyguluyoruz işte şu kadar kredi verdik falan filan. Hatta bir tanesi böyle yani bakan duydu mu bilmiyorum ama seslendirerek ya acaba o 284 ürün hangi ürünler falan diye. Yani o zaman şunu anlıyorsunuz.
Açık bilgi bu yani.
Açık bilgi. O zaman şunu anlıyorsunuz. Yani özellikle stratejik plan çalışmalarında ya da stratejik yönetimde çevrede olup bitenlerden haberdar olun. Oradaki gelişmelerin her biri sizi etkiler cümlesini insanlar demek ki içselleştirmemişler. O kadar değerli ki bu.
Evet.
Sağlanan fırsatları yani belki doğrudan kendisinin ikame ürünü olarak girip üretebileceği bir şeyin farkında bile değil insanlar. Çünkü kafalar gömülmüş. Günü kurtarmanın derdindeyiz. Yani günlük o neydi? Durumsal liderlik miydi?
Evet.
Günü kurtarma konusunda bizim iş adamlarımızın zaten ayrı bir yeteneği var.
Bir onu de dönüp bir şeye baksalar ikisi birleşince çok olağanüstü başarılar elde edebilirler.
Tabii vizyoner anlamda dünya ne tarafa doğru gelişiyor kısmına baktığında ki yani bunun aslında güzel örnekleri şu. Hiç parası olmadan dünyanın muhtelif yerlerine gitmiş tutulmuş bir sürü de iş insanı var. Yani bir de paraları olsa bu insanların bir de ya uluslararası şeyi stratejik bakış açısıyla değerlendirseler bambaşka bir noktaya gelir.
Şimdi faizler 2,5 puan indirildi 47,5'a. Tabii bunların bankalara yansımaları var ve iş dünyasının finansmana ulaşabilmesi ve oradaki maliyetin aşağı çekilmesi beklentisi var. Onunla ilgili tepkileri de merak ediyorum Ünsal Bey. Çünkü bankalarla ilgili büyüme sınırlamaları var krediyle ilgili. Karşılığında işte bir takım bedeller ödemek zorunda. Bankalar orada frene basarak hareket ediyor. Bir taraftan da yatırım konuşuluyor. Yatırımın ötesinde gerçi yatırımla ilgili istendiği yönlere gidildiğinde teşvikler var ama bir de hayatın gerçeği normalde günü kurtarmak için de işletme sermayesi açığının bir yolla finanse edilmesi ihtiyacı var.
Şimdi tabii bankacılık sistemiyle alakalı özellikle kullandırılan kredilerin büyümesiyle alakalı sınırlamalar getirmiş vaziyette. Yani %2 ile sınırlanmıştı. KOBİ'lere açılan şey o %2.5'e getirildi.
Evet.
Şimdi orada özellikle altı çizilmesi gereken şey Türkiye'de işte tarım başta olmak üzere belli alanlarda herhangi bir kredi sınırlaması, ihracat başta olmak üzere herhangi bir sınırlama yok. Yani burada eğer siz ihracatla bağlantılı bir şey yapıyorsanız bankanın oraya kullandıracağı krediyle alakalı ya da işte tarım sektörüne yönelik olarak kullandıracağı ile alakalı yani seçilmiş belli sektörlerde herhangi bir büyüme sınırlaması yok. Sınırlama nerede? Sınırlama gerçek ihtiyacının ne olduğu çok anlaşılmayan ama bankalar tarafından yani ilan ihtiyaç çünkü biz şunu yaşadık. Özellikle enflasyonun yukarı doğru gittiği %70'lere %80'lere gittiği ortamda hala bankacılık sistemi biliyorsunuz %20'lerle 20'nin altındaki oranlarla krediler veriyordu. Yani sistem öyle kurgulanmıştı. Ve insanların önemli bir kısmı bunlarla gittiler. Yani araç aldılar, ev aldılar. İşte deniz kenarlarında villalar aldılar. Yani herkes için geçerli değil ama yani o kaynak üretime gitmedi. O
üretim çok net. Araçlarına gitmedi.
Dolayısıyla şimdi orada üretim araçlarına gitmeyen ortamda bunu gören kamu otoritesi bir sınırlamaya gitti. Dedi ki yani bundan sonraki banka tarafında ben boğayım. Yani sıkıştırayım o süreci. İlhani her büyümesin yani gelen her kaynak gitmesin oraya. Dolayısıyla onunla alakalı bir sınırlama ama bu şu anlama gelmiyor. Yani insanlar buradan aldıkları yani zaten çok yüksek oranla %60-%70'le kredi kullanıp işletmeyi döndürüyorsa zaten onun dönme şansı yok. %60-%70 para kazanılan kaç ürün var? Ne üretiyorsunuz da bu kadar marjda çalışacaksınız? Bunun yıllık bazda değerini ya çok hızlı dönüyor olması lazım yani. Orada 10 milyon lira kredi kullandınız. 10 milyon sizin açınızdan %10'luk kar marjıyla 10 kere dönüyorsa %100'ü yakalar %60'lık finansman maliyetine katlanabilirsiniz belki. Ama böyle kaç tane iş var? Yılda 10 kere dönen, %10 net para bırakan, finansman maliyetini karşılayabilen ya da bunu hesaplayan kaç tane işletme var? Daha çok böyle günübirlik yaklaşıldığı için yani bizim de buradan artık yani sadece buradan değil her bulunduğumuz ortamda yalvarıyoruz. Ne olur şu finansal durumunuzu gerçek anlamda analiz edecek bir bakış açısıyla bir kendinize bakın. Yani nasıl doktora gidip check-up yaptırıyorsanız kendinize de finansal anlamda bir check-up yaptırın bir durumunuzu görün. Ürettiğinizin malın maliyeti doğru mu? Fiyatlamanız doğru mu? Süreçleriniz doğru mu? Rakamlarla bakın yani sonuca. Sonuca bakarsanız sebepte nereler düzeltmeniz gerektiğini görürsünüz ama insanlar bu konuda herkes kendi yaptığının doğru olduğunu düşündüğü için ne zamana kadar? Duvara toslayıncaya kadar. Duvara toslayınca dönüyor bakıyor. Diyor ki ya bir gel baksan da biz nerede yanlış yapmışız. Baksan ne oldu işten geçmiş zaten yani. Vurmuşsun sen duvara. Dolayısıyla yani buradaki özellikle işletmelere yani kiminle yaparlar kendi tercihleridir ama muhakkak dış bir gözle kendilerine bir bakmalarında bir finansın işte stratejinin doktorlarına bir gitmeleri gerekir. Yani genellikle bizim insanımız da özellikle erkekler tarafında iş iyice zıvanadan çıkıncaya kadar doktora gitmeyiz.
Evet.
Bunu aynı şeyi işletmelerimize de uyguluyoruz.
Evet.
Dolayısıyla yani bu anlamda biraz pozitif ayrımcılık yapayım. Kadınların yönettiği şirketlerde nasıldır bilmiyorum ama onlar kendi özel durumlarından dolayı, sağlık konusundaki hassasiyetlerinden dolayı muhtemelen onlar daha fazla dış akıldan destek alıyor olabilirler.
Evet. Bu arada bankacıların kulağına kar suyu kaçtı. Önümüzdeki süreçte bir düzenleme ihtimali var. Bankacılar açısından genel müdürler için ve genel müdür yardımcılar için 10 yıllık bir sınırlama yani daha fazla yapamazlar diye genel müdür yardımcılar için ilave 5 yıl daha uzatılabilir diye. Ben 6 yıl yapmıştım, siz 10 yılı geçmiştiniz. Empati yaparak da değerlendirecek olsanız niye böyle bir değerlendirmeye, düzenlemeye ihtiyaç duyuluyor? Sanıyorum düzenleme yok ama bunun tartışılması isteniyor.
Evet, tartışılması şuradan isteniyor. Özellikle çok uzun zamandan beri bankanın başında kalan, hatta orada şube müdürleriyle alakalı da şeyler var biliyorsunuz.
Evet, şubeler
daha ama orada aynı şubede hatta çalışmasın. Çünkü şu bir gerçek, yani bunu farklı platformlarda tartışıyoruz. Yani mutlak öyle değildir ama bir insan uzun süre aynı yerde kaldığı zaman dejenerasyonun olma ihtimali çok kuvvetli muhtemel. Siz de denetim kökenlisiniz, ben de denetim kökenliyim. Uzun süre aynı yerde çalışan, uzun süre hiç izin kullanmayan, uzun süre yani böyle deli gibi alanını kapatıp sadece kendi alanında çalışan insanların, hepsi için değil ama önemli bir kısmının, daha sonra böyle kaldırdığınızda perdeyi ya da bir vesileyle bir yere gittiğinde sıkıntılı şeylerin olduğunu, ki o yani tersten geldiğimizde
evet,
risk unsurlarından bir tanesi. Onun için belli dönemlerde insanların yerlerinin değişmesinin ne fayda var? O tabii şu anlama gelmiyor. Yani mutlak 3 senedir. Çünkü 3 sene bazı şeylerin algılanması, anlaşılması açısından tam olmayabilir. Ben bunu biraz aklıma ne ya öyle geldiyse. Bir dönemde valiler görevden alınmıştı. Bizim de dönem arkadaşımız bir vali. Valilerin görevden alınması performanstan dolayı. Yani diyor ki ben oraya geleli 9 ay oldu. Zaten 6 ay geleni ağırla gideni uğurladan dolayı. 3 aylık çalışmamda hangi performansıma bakarak beni görevden aldınız diye bir serzenişte bulunmuştu. Sonra zaten şeyden, kamudan da istifa etti. Özel sektöre geçti o arkadaşımız. Şimdi bazı şeyler var ki performansın anlaşılabilmesi açısından kolay değil. Yani belli sürelerine kalması gerekir. Fakat uzun süre aynı yerde kalan, ki son zamanlarda özel sektörde ve kamuda zaten zaman zaman bu oluyor da, özel sektörde aynı bankada uzun süre kalan insanlarla alakalı kulaktan, ağızdan kulağa gelen şeyler, artık burada bir şey var, sıkıntılı şeyler var deyip kamu bence bunu tartıştırıp buraya bir açılım getirmek istiyor. Yani
bir de
faydası olur.
Süren dava var sanıyorum, onun da etkisi.
Faydası olur, ben size söyleyeyim. Burada herkesi dinamize eder. Yani oradaki dengeler açısından da, giden açısından da, gelecek olanlar açısından da bir böyle bir hareketlenmeyi sağlar. Bence şey yok, tartışılabilir.
Peki bu ortalığa bırakılan bilgi bankalar içerisinde bir hareketliliğe neden olmuştur diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
Yani olmalı, çünkü dediğim gibi yani yerini garanti gören, sürekli ben oradayım diye gören insanların yani en azından şunu bilmesi lazım, yani ila nihayet değil, yani bu değişecek ve yani sadece tabii bu görev süreye endeksli olarak değil, yani geçmişte mesela şöyle örnekleri gördük. Aktif olarak şeyde değil, yani görevi yok ama içeriği domine etmeye devam ediyor. Yani bu sadece ünvanlar ya da işte şeyle alakalı değil. Yani fonksiyona da bakmak lazım. Çünkü yani geçmişte yönetim kurulunda olup da bütün icrayı yöneten örneklere de rastladık. Yönetimde hiç yer almayıp işte danışman kimliğiyle olup içerideki bütün şeyleri force edenlere de rastladık. Yani bu yani mutlak, hangi problemi görüyorlarsa mutlak bir çözüm değildir. Ama bir adımdır yani o açıdan, yani bu bütün dertlere derman olur. Bundan sonra herkes şey yapar ama uzun süre aynı yerde kalanlar şu an şey düşünüyorlar. Emekliliği ya da yani acaba yönetime mi alırlar beni falan diye düşünmeye başlamışlardır eminim ki.
Tabii boşalacak koltuklar içinde bir hareketlenme
alttakilerde, başlamışlar. Alttakiler yani ya da dışarıdakiler de onlarla alakalı hareketlenme başlamışlar tabii.
Yani hareket iyidir
diyorsunuz. İyidir, kesinlikle hareket iyidir. Daha neler çıkacağını da göreceğiz yani bundan sonraki evet, süreçte. Çünkü rekabetin boyutunu değiştirecek bu.
Şimdi borsa ve yeniden hareketlenmesi beklenen halka arzlar açısından ne bekliyor önümüzdeki 3 yılı 6 ayı diyecek olursak Ünsal Bey?
Şimdi borsa noktasında tabii bizim borsa 10.000'in altında bir yere sıkıştı kaldı. Yani orada özellikle bu Ocak ayında bilançoların yavaş yavaş belli olmaya başladığı dönemde sonuç ne gelir sorusunun cevabı yani konjonktür olarak bakıldığında değişiyor. Fakat bizim piyasa özellikle fiyatlamalar anlamında son derece cazip bir noktaya geldi. Belli şeyleri geçiyor olması lazım. Kaynak girişinin, yurt dışından özellikle kaynak girişinin oluyor olması lazım ki yeni halka arzlara imkan olsun. Aksi takdirde ne oluyor? İşte yeni halka arza girebilmek için insanlar mevcut ellerindeki hisse senetlerini satıyorlar. O da içeride hisse senetleri anlamında bir oynaklığa sebep oluyor. Bir de özellikle yeni yatırımcının girmesi noktasında o performanslara ihtiyaç var ama böyle deli gibi %200-300 performansları çok akıllıca değil. Bu sefer insanlar, özellikle şirketine halka arz eden insanlar mutsuz oluyorlar. Ben mesela halka arzdan sonra %70, %80, %100 ve üzeri prim yapan şirket sahipleriyle görüştüğümde bakıyorum hepsi mutsuz. Bizim şirket ucuza gitti şeyiyle. Halbuki yani fiyatın oraya gitmesinde yani piyasa dinamiklerinden ziyade biraz daha böyle spekülatif, biraz daha böyle ne derler, konjonktürün getirdiği yani bir şey var, psikoloji var. O psikolojiden hareketle, ama söylediğinize katılıyorum, halka arzlar yeniden hızlanacaktır. Ama dediğim gibi yabancı kaynağın da gelmesiyle beraber aksi takdirde...
Yine seviyelere ne diyorsunuz? Daha önceki bir katıldığımız bu Foyder'in panelinde bir iş adamı derneği yöneticisi başkanı bu konuda eleştiri getirmişti. O zaman 750 milyon ciro ve 1,5 milyar şey vardı, aktif büyüklüğü. Bu 2.4 milyar aktif büyüklüğüne 1.2 milyar da ciroya çekilmiş durumda. Dolayısıyla o kişi mutlu olmamıştır bunu duymakta.
Yani o kişi de mutlu olmamıştır. Birçoğu da mutlu olmamıştır. Ama şimdi realite olarak baktığımızda yani dünya ölçeyle, madem dünya ile bu anlamda rekabet ediyoruz. Şu an 1.2 ciro dediğiniz şey döviz bazında baktığınızda 40 milyon dolar gibi bir ciroya tekabül ediyor. Ben yanlış söylemiyorum.
Aşağı yukarı.
40 evet. milyon dolar. Yani aktif büyüklüğü de 12 katı 80 milyon dolar. Şimdi 40 milyon dolar cirosu, 80 milyon dolar aktif toplamı olmayan bir şirketin kurumsallaşmasını ve diğer şeyleri düşündüğümüzde, halka arz edilip hisselerinin güvenli bir şekilde küçük yatırımcılara veriliyor olmasının bir ölçüsü olmalı. Yani şöyle bir piyasa olsa mesela, bunu hep söylemişiz, bugün ne hikmetse Kanada ile alakalı çok konuştuk. Mesela özellikle bir dönemde reel sektörde çalıştığım dönemde Kanada'nın mesela bir uygulaması beni çok etkilemişti. Özellikle bu madencilik alanında bir rezerv tespit edildiğinde siz daha o rezervi işlemeye başlamadan şirketinizi halka arz edip oradan topladığınız kaynaklarla madeni işletmeye başlayabilme imkanı vardı. Yani bu tip böyle toplanan kaynağın amacına uygun şekilde kullanıldığı ve ekonomiye katkı sağlandığı alanlarla alakalı bir piyasanın oluşturmasına ihtiyaç kesinlikle var. Ama ölçü yani dolar bazında baktığımızda, çünkü enflasyonun olduğu ülkede olduğu için yani 750'den 1-200'e çıkmış olmasa o çok büyük gibi duruyor. Fakat dolar bazında baktığınızda yani 40 milyon dolara konuşuyoruz hala.
Detayını bilmiyorum ama yine haberleri izlerken bir şeye rastladım. Umman'la OYAK birlikte, Umman devletini kastediyorum, OYAK'ın bir yatırım fonu kurma çalışmasının olduğuna ilişkin bir haber. Yani buna yönelik yeni startuplar dahil olmak üzere bir tarafta yatırım tarafında, yani finans, sadece banka finansmanı değil, insanların yapacağı yatırımlar çerçevesinde farklı kaynaklara ulaşma içinde bir fırsat olabilir. Kaynağı olanlar açısından da daha karlı ve daha nasıl diyelim, güvenli mi diyelim, riskin yayılması açısından bir yol açılıyor. Ne dersiniz? Şimdi siz zaten de benzer bir şirketin yönetimindesiniz zaten.
Şimdi o bir son 10 yıldır hareketlenen bir mevzu. Yani daha önceden insanlara, ben hatırlıyorum ilk işte finans sektöründen kamuya özel sektöre geldim, reel sektöre geldiğimde o dönemdeki işte beraber çalıştığımız sermayedarlara şunu söylemiştim. Teknoloji o zaman yeni gelişiyor. Bu teknoparklardaki işte fikir aşamasından ticarileşmeye meyletmiş olan şirketlere yatırım yapması noktasında o dönemde çok sıcaktı. Yani bu bahsettiğim 15 sene önceki bir hadise. O günden bugüne baktığımızda ister melek yatırımcı, ister daha büyük yatırımlar yapan şahıslar ve kurumların bu anlamda baktığımızda ilgisinin arttığını görüyoruz. Sonuç alma noktasında da baktığımızda çok güzel örnekleri var. Çok kötü örnekleri de var. Zaten burada eğer havuz mantığıyla değerlendiriyorsanız, temsili olarak söylüyorum, 100 milyonluk bir havuz oluşturduysanız 100 milyonu götürüp aynı rakamlarla değil ama yani 10 tane firmaya paylaştırdığınızda bir tanesi ayakta kalsa sizin 100 milyonunuzu fazlasıyla geri getirebilir. Çünkü Yeni fikirlerin hepsinin tutması teorik olarak da pratik olarak da mümkün değil. Dolayısıyla yani hatta bunun farklı örnekleri var. İşte Türkiye'de bu risk sermayesi, venture capital işi yapan firmaların kendi yayınladıkları bilgilere baktığımızda diyor ki 60 firmaya yatırım yaptık. 54 tanesi bir yıl geçmeden battı. 2 tanesi milyar dolara gidiyor değer olarak. 2 tanesi başa başta, 2 tanesi milyara da gidebilir, batabilir de. Yani özünde baktığım aslında 2 ya da 3 tane firmanın yani o yatırımın alıp götürmesidir. Bu risk sermayesi adı üzerinde. Bu gözle bakıyoruz. Burada bir ivmelenme var. Ama bahsetmiş olduğunuz fonla alakalı detayı bilmiyorum.
Ben de bilmiyorum.
Eğer
sadece.
Eğer borçlanma araçlarıysa, yani şu an son zamanlarda Türkiye'de özellikle bu borçlanma araçlarına, para fonlarına, yani borçlanma araçları ve günlük para politikası araçlarına yönelik yatırım yapan şirketlerdense, onun çok böyle sermaye piyasalarına o anlamda derinliğe katkısı olmaz. Ama startup, işte onun biraz daha üstündeki şirketlere, yani startup'ın ötesine geçmiş, daha bir ticarileştirmiş, genişlemiş, ağını kurmuş yapılarsa burada derinlemesine çok şeyler olabilir. Orada da stratejik konu ön plana çıkacaktır. Yani şu an mesela bizim ilgilendiğimizde ne var? Savunma sanayi var, enerji var, sağlık var, finansal teknolojiler var. Bir de bizim kendi şeyimizle ilgi alanımız yok ama yani bir gözümüze de bakıyoruz. Özellikle tarıma dayalı teknolojiler de böyle yani uzak durmadığımız, göz kırptığımız alanlardan bir tanesi. Şimdi bunlara baktığınızda herkes buraya yöneliyor. Ama bütün sektörler buradan ibaret değil ki. Yani evet. Giydiğimiz en basit şeyin yani kıyafetlerin teknolojisi değişiyor. Kullanılan kumaşlar değişiyor. Başka bir boyuta geçiyor. Yani bu elyafın mesela kaşmir hissi veren elyaflar şu an çok ön planda. Mesela oralarda da teknolojiler var. Oralarda yakalayanlar da farklı bir boyuta geçecekler.
Evet.
Bugün beni çok konuşturdunuz siz.
Yok.
Öyle mi? Evet, başka konuşmadığımız ya da vaktimiz, veriler anlamında ne var? Vaktimizin de daraldığı farkındayım.
En önemli konu şey de yani herkes toplumu ilgilendiren tarafıyla işsizlikle ilgili verilerdi. Ama zamanımız kalmadı. 8,6 olarak yani 0,1'lik bir olumlu yönde gelişme olduğunu söyleyelim.
Orada da işsizlik konusunda yani şu an nitelikli insan arayışı var ve özellikle insanların işi tercih etmemesiyle alakalı bir süreçteyiz. Önümüzdeki dönemde hem nitelikli hem de niteliksiz insan bulma noktasında herkesin zorlanacağı bir döneme giriyoruz. Evet. Hele bir de Suriye'den gelen misafirlerimizin gitmesini düşündüğümüzde.
Bakanın bir açıklaması vardı. Kadınları iş hayatına daha fazla dahil etmeliyiz diye.
Evet. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, bir ekonomi gündem programı daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce yeni yılın ilk programında bir şeyler anlatmaya çalıştık sizlere. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.